Yani şimdi felsefe bir o zamanlar bilgelik sevgisiydi. Şimdi biz bilgelik sevgisinin ötesine geçip bilgiye ulaşmayı düşünüyoruz. Ve bunu yapmak için özel bir eğitimden geçmek gerekiyor. Bu henüz şey değil, üniversitelerde felsefe matematik gibi ya da fizik gibi şey değil. Öyle çok belirli bir içeriği olan ve ondan sapmayan bir şey değil. Disiplin değil. Çok geniş ve çok gevşek. Ve
çok gevşek.
Evet. Yani felsefe bugün şey gibi. Üniversitelerde, akademik ortamda felsefe tarihinin bir incelemesi şeklinde dönüyor. Yani şu şunu dedi, bu bunu dedi şeklinde bir tarih incelemesine dönüyor. Felsefe ya da bilgi öğretme iddiası kesinlikle yok.
Bu gevşeklik o genişlikten mi?
Şimdi biraz daha açalım. Yani bu şeyle de yani bundan bu Heraklitos'un durumuyla da ilgili bir şey. Biraz daha şuraya gevşeklik ve
yani çok geniş ve çok gevşek dedin ya günümüzdeki
evet.
Özellikle de akademik alandaki felsefe çalışması için. Ben de şöyle bir soru geldi aklıma. Bu gevşeklik acaba o genişlikten mi kaynaklanıyor? Yani o geniş, o kadar geniş ki idare edilemez bir genişlik.
Bana
yönetilemez bir genişlik.
Olabilir mi öyle bir şey? Yani içeriğin şey, büyüklüğünden şey, dolayı kalabalığın
ya böyle bir gevşeklik oluşuyor veya
şimdi felsefe özgürlük gerektiriyor. Yani hiçbir şekilde kısıtlama ve müdahale olmadan yapılması gereken bir iş ve o yüzden de dışarıdan o etkinliğin üzerine bir kalıp dayatmak doğru değil. Yani kültürün kendi tini o şey etkinliğin niteliğini belirliyor. Yani bugün bazı uluslarda ya da çok az ulusta bilim yapılıyor. Yani bilimsel buluşlar genellikle Almanya'ya, işte Fransa'ya, İngiltere'ye falan ait. Yani Hollanda var üstlerinde, biraz İsveç var. Başka uluslar kendi kültürel özelliklerinden dolayı o şeye üretkenliğe girmiyorlar. Mesela İspanya'da şey yok. Herhangi bir buluş yok, bilimsel buluş yok. İtalya'da çok az. Yani İtalya'da kimse onu yasaklıyor falan. Türkiye, Osmanlı döneminde yine bir şey var. Üretken olmama durumu. Yani her kültürün felsefeye yaklaşımı da bilime yaklaşımı da kendi şeyine göre değişiyor. Durumuna göre değişiyor. Bunları açıklamak şey kolay değil. Yani ve ayrıca da yaptığınız açıklamalar şey değil. Matematiksel bir kanıtlama gibi kesin bir açıklama gibi olarak görünmüyor. Yani değil mi? Matematikte bir problem çözdüğün zaman onun yolu yordamı falan hepsi bellidir ve genellikle itiraz olmadan kabul edilir. Ama şimdi ben niye Fransa'da felsefe şu şekli aldı ya da niye İspanya'da felsefe olmadı? Niye Osmanlı kültüründe felsefeye şans tanınmadı? Ama bunlara getireceğim açıklamalar şey olmayacak. Bir matematiksel problemin çözümündeki kadar net olmayacak ve sübjektif görünecek, keyfi görünecek, bana göre görünecek ve başkaları başka açıklamalar getirecekler. Yani ama bu demek değil ki açıklanması olanaksız.
Hayır, şöyle mesela senin yaptığın bir şey vardır. Bir uluslama doğa etkin bu şekilde. O açıdan da bakarsak bizim bir felsefenin yani multidisipliner diyeceğimiz türde yani birçok disiplini kapsayan bir şey var. Kapsamı var, içeriği var.
Evet.
Onun nedenle yani benim çok geniş dedin ya, çok evet, geniş ve gevşek dedin ya, belki de o disiplinler arası ilişkiyi götürecek bir yapılanma üniversitelerde bile yok bildiğim kadarıyla. Aslında ben bilmiyorum.
Yani genişlik daraltılabilir.
Yani fen bilimleri gibi bir ayrım yapılmış,
evet,
toplumsal bilimler gibi bir ayrım yapılmış. İşte o toplumsal bilimlerin içinde işte bir maneviyatçılık veya ilahiyatçılık veya işte
genişlikten gelmiyor diyebilirim. Çünkü genişlik yani başka bilimlerde de var.
Boyutunu işleyen ayrı bir şey var. Yani bunların hepsini bir arada işleyecek veya mukayeseli komparatif bir şekilde işleyecek bir ayrı bir felsefe disiplini diye bir şey yok. Üniversite disiplini bir şekilde
yani biraz açıklaman şey oldu, karışık oldu ama yani burada daha çok tanıtlama konusunun matematikte olduğundan ve dolayısıyla fizikte olduğundan farklı olmasına bağlı her şey. Yani matematiksel bir tanıtlama çok açık ve herkes onu kabul edebiliyor.
Yani
izleyebiliyor, anlayabiliyor da yani. Ama bir tarihsel durumu tanıtlamak şey değil. O kadar yani Osmanlı İmparatorluğu niye ortadan kalktı, niye çöktü? Bu bir şey, bir soru, tamam bir soru, problem, ama bunun yanıtı şey gibi değil, bir fizik probleminin çözülmesi gibi bir yöntemle olmuyor ve herkesin değişik yanıtları olabiliyor. Yani her tarihçinin. Burada nesnelliği bulmak şeyden daha zor. Fizikte olduğundan, matematikte olduğundan daha zor. Olanaksız değil. Bazıları olanaksız diyor. Yani felsefede gerçeklik yoktur, olanaksızdır ve o zaman görüşlerle yetinmemiz gerekir.
Yani doksalarla.
Doksalarla yetinmemiz gerekir ve biz felsefe tarihinin başında gördük. Parmenides'in en önem verdiği, yani Zenon'un da ve tekilerin de hepsi doksadan, görüşten kaçmaya çalışıyor. Yani görüş bir olgu, tamam herkesin görüşü olabilir ama görüş bilgi değil. Yani görüş tanıtlanmış değil ve yanlış da olabilir, doğru da olabilir ama o kuşkudan dolayı, o belirsizlikten dolayı bilgi değil. Ve bunlar bilgiyi istiyorlar. Yani onlar ama bu ön sokratikler genellikle onlar bilgiyi insana yöneltmiyorlar. Yani bilginin hedefi olarak insanı almıyorlar. Bilgi yani her şey neden yapılmıştır diyorlar. Sürekli olarak karşılarındaki, yani kendilerini görmüyorlar henüz bir bakıma.
Yanlış değil mi? Bir yanlış.
Yani eksik. Ön Sokrates'te başlıyor. İnsanın kendisinin ne olduğu konusunda açık sorgulama, ama göreceğiz ki Heraklitos ve bu konu şey değil, çok fazla geçiştirilmiyor. Yani orada da yaklaşmalar var.
Sadece humanizma ile mi insan merkeze alınmıyor? Yani aslında insanın merkeze alınması lazım şu anda. Yani çağımızda. Bu humanizmanın yaptığı bir şey. Felsefi bağlamda soruyorum.
Şimdi biraz Heraklitos'tan kopuyoruz ama insanın merkeze alınması ne demek? İnsan ne demek? Önce o zaman insan, sanki insanı biliyormuşuz gibi, insanın merkeze alınması ne demek olduğunu biliyormuşuz sanıyoruz. Yani insanı bilmek lazım.
Evet.
İnsan nedir dendiği zaman da o kolay bir soru değil. Kolay mı? Yani insan dendiği zaman onu bedensel varlığı ve tinsel varlığı olan bir varlık olarak düşüneceğiz. Yani iki insan, iki evet, insanın
insanın ayır beden en önemli farklı.
Evet, ama en önemli, ama insan bu insan doğasındaki önem şey değil. Ötekilerin olması pahasına kabul edilebilecek bir önem değil. Yani insan ussal bir varlık ama insan aynı zamanda duygusal bir varlık. İnsanın duygusal yanını silersek geriye insan kalmaz. Yani insan yalnızca ussal varlık değil. Bu önemli. Ayrıca estetik bir varlık insan. Duysal algısı olan ve güzellik algılayan bir varlık. Onu da çıkaramayız. Yani en önemlisi demenin pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü hepsi vazgeçilmez. İnsan doğası.
Homo sapien lafı oradan geliyor zaten, değil mi? Yani o farkı, o tadı ayırabilen
evet,
anlamında, değil mi? Homo
evet,
sapien demek o demek.
Homo sapien yani bilen insan demek. Bilen insan. Evet. Yani burada insana öteki insanlar, ötekiler insan değil ya. Homo erectus falan, o zaman insan olmak, özel olarak düşünmek, duyumsamak demekse, o zaman o niteliği olmayan varlıklara insan demenin pek bir anlamı kalmıyor. Yani homo erectus'un insan olduğunu yere sürmek zor, çünkü kültür yapmıyor ve o demektir ki düşünmüyor. Düşünmediği zaman da şey değil. İnsan değil. Her neyse, bunlar şey, biraz sürecek. Görüyorsunuz, bunlar matematiksel şeyler değil. Yani iki ayağı olup da, iki ayak üzerinde durup da dik yürüyen her varlığa insan mı diyeceğiz? İnsansı mı diyeceğiz? Şimdi insan doğası...
Felsefeyi sadece matematik gibi böyle kesin tanıtlanabilen şeyler, onlarla ulaşan bir kapsama indirirsek, felsefenin kapsamını da son derecede dar bir alana indirmiş olmuyor mu? Matematikten ne farkı kalacak?
Şimdi bilgi her alana ilişkin olabilir. Yani ben galaksileri de bilmek isterim, tarihi de bilmek isterim, insanın ne olduğunu da bilmek isterim, sanatın ne olduğunu, güzelliğin ne olduğunu, iyiliğin ne olduğunu, her şeyi bilmek isterim ve burada görüşlerden kaçınmanın yolu, o o yani bilgiyi üretmenin yolu tanıtlamadan geçiyorsa, o zaman oradaki olanların hepsinde tanıtlama isterim. Yani bana birisi iyinin ne olduğunu anlatıyorsa, mesela Sokrates için en önemli şey oydu. İyi nedir sorusu. Onu herkese soruyordu, kendine de soruyordu ve orada onun istediği şey iyinin ne olduğunun bir tanıtlaması. Yani Pisagor nasıl üçgenin kenarları arasındaki bağıntıyı sadece ölçmekte kalmadı, tanıtladı ve o zaman herkesin ağzını kapadı. Çünkü kimse, yani o zaman artık o tanıtlamadan sonra bütün dik açılı üçgenleri kenarları arasındaki o bağıntının olacağını göstermiş oldu. Orada bir tanıtlama kullandı. Ben güzellik nedir diye sorduğum zaman ya da özgürlük nedir diye sorduğum zaman birisi bana özgürlük şudur ya da budur dediği zaman o Pisagoras'ın yaptığı şeyi yapmasını isterim. Özgürlüğü bana tanıtlamasını ve iyinin ne olduğunu bana tanıtlamasını isterim. Ve o zaman ben iyiyi bilmekten söz ederim. Bundan şu çıkıyor, insan ancak bildiği şeyi yapabilirse, iyinin ne olduğunu bilmeyen insanlık iyiyi yapamaz. Yani bugün görüyoruz, insanlar birbirlerini boğazlıyorlar her yerde. Sadece şeyde değil, Ortadoğu'da değil. Agnostisizmle alakası yok. Tam tersine. Hayır. Yani şimdi felsefede bunlar bizim felsefe tarihinde yaptığımız şey şu. Bunları incelemek. Yani agnostisizm bilinmezlik demek. Bilmem. Felsefe tarihinde
matematik gibi tanıtlanamıyorsa diyorsun, o zaman ondan ötesi bilgi olmaz. O zaman da bilinemez.
Öyle değil mi? Yani şimdi
mutlaka
daha önceki konuşmalarımızı hatırlayın ve bağlantılar kurmaya çalışın. Bütün felsefede en önemli şey bu. Bağlantı kurmak. Eğer bilgi için tanıtlama şartsa, zorunluysa, tanıtlanmış olmayan hiçbir şey bilgi değil. Mantıklı görünüyor mu? Yani bunun anlamı şu. Şimdi burada felsefe tarihi geniş dedik. O genişlik içinde şey de var. Bu konuda kamplaşmalar da var. Yani insanın bilgi yetisinin sınırlı olduğunu düşünenler var. O yetinin sınırsız olduğunu düşünenler var. Şimdi felsefe tarihinde yani şeyi iddia edemezsiniz. Bir taraf, o taraf değil de bu taraf doğrudur diye bir dayatma olamaz. Mesela matematikte ya da fizikte bir teorem ya da bir problem ortaya koyulduğu zaman onun şeyleri belirli. Yani onunla oynanmaz, değiştirilemez. Ve pek tartışmaya da gelmez. Yani işte yer çekimi yasası budur dendiği zaman. Ama felsefede ve tabii ki ayrıca şeyde, tarih gibi konularda da öyle. Bir şey ortaya koyduğunuz zaman onu dayatamazsınız. Neden? Şimdi tanıtlama...
İnsanları içeren bir kişi değil mi? Yani diğer matematik kadar doğa kanunları işleyen bir olay değil.
Evet. Şimdi tamam, yani soru oluşmaya başlıyor. Felsefe öyle bir alan ki orada bilgi istiyorsak o bilgiyi tanıtlayarak üretmemiz gerekir. Ama o tanıtlamanın ne olduğu sorusu gelecek ortaya. Ve o tanıtlama şey değil, geometrideki gibi bir tanıtlama değil. Şimdi bizim şeyimiz zayıf, kültürümüz zayıf, modern kültürümüz zayıf, bilimsel kültürümüz zayıf, Türkiye olarak zayıf. Yani o yüzden o açığı da burada gidermek zorundayız. Çünkü bize okullarda o eğitim sırasında tanıtlamanın ne olduğunu öğretmiyorlar. Ve yani daha çok ezbere dayalı olduğu için genellikle şey. Eskiden daha iyiydi, şu anda herhalde daha da zayıf. Evet. Geometrinin tanıtlamasını belki hala öğretiyorlar, geometri tanıtlama. Ama şimdi fizikteki tanıtlama ya da yani bunları biraz ilk defa karşılaşıyor olacağız kendi kültür yaşamımızda. Yani çünkü lisenin ya da üniversitenin ele aldığı şey değil bunlar, sorunlar değiller. Yani hiçbir üniversitede şeyi gören oldu mu tanıtlama konusunda bir çalışma yapıldığını? Hayır. Orada tanıtlamanın bilindiğini varsayıyorlar. Herkes nasıl tanıtlama ispat yaptığını bilir ve dolayısıyla onu öğretmeye gerek yok. Öyle değil. Yani geometrinin tanıtlama yöntemi, fiziğin tanıtlama yöntemi vesaire farklı. Felsefenin de tanıtlama yöntemi farklı ve biz o yöntemleri o zaman anlamak zorundayız. Yani eğer bilgi tanıtlamaya bağlıysa Ve tanıtlamanın türleri varsa ya da tanıtlamanın ne olduğu konusunda kuşkunuz varsa onu çözmek zorunda. Şimdi tanıtlama genel olarak şey diyorduk. Bunları çabuk geçeceğim çünkü daha önce konuştuk ve daha sonra da konuşacağız. Yani bu bir seferde halledilecek bir şey değil. Tanıtlama usun onaylaması. Yani bir ileri sürülen herhangi bir şey konusunda yani işte özgürlük şudur. Roma İmparatorluğu şu yüzden çökmek zorundaydı. Ya da işte bilimde olasılık vardır ya da gerçeklik. Her neyse bütün bu tür şeyler. Yani çeşitli alanlar var. Bu alanların her birinde geçerli olan bir yöntem olması gerekir. Felsefi tanıtlamanın. Şimdi bu felsefi tanıtlamayı da kabul etmek için bilginin olanağını kabul etmemiz gerekiyor. Bu da şey, felsefe tarihinde her felsefecinin kabul ettiğini söyleyemeyeceğiz bunu. Yani bazı felsefeciler kabul etmiyorlar. O bilginin olanaksız olduğunu söylüyorlar. Onlar için tanıtlama çok şey değil. Anlamlı değil. Yani çünkü tanıtlama diğer için olmaması gerekir. Ya da tanıtlamanın bilgi vermemesi gerekir. O kuşkucular için. Ama yani
eşizm dedikleri şey.
Evet, kuşkuculuk şimdi dağılmayalım. Yani koparsak bir boşuna şey yapmış olacağız. O yüzden tanıtlama bilgi verir. Eğer birisi çıkıp da felsefe tarihinde bilgi baştan olanaksızdır diyorsa, örneğin Kant ya da David Hume, o zaman ona ne diyeceğiz? Yani orada bir paradoks olacak mı? Bilgi olanaksızdır diyorsun ya da gerçeklik yoktur diyorsun. Güzel. Bunu lütfen tanıtla ki biz onu kabul edelim. Ama kuşkucu tanıtlama yapabilir mi? Tamam. Aksine tanıtlamak, zaten tanıtlamayı savunanlar onu yapma durumundalar. Yapıyorlardı. Ama kuşkucu ne kendisi bir tanıtlama üretebilir ne de üretilen bir tanıtlamayı kabul edebilir. Yani. Efendim? Olabilir mi kuşkucu için? Olmaması gerekir. Evet. Evet.
O zaman da nihilizme düşünür.
Yani şimdi onları kuşkuculuk felsefe tarihinde bunların hepsi inceleniyor. Yani kuşkucular ve rasyonalistler ve bilgiye olanak tanıyanlar ya da bilgiyi tanımayanlar. Dolayısıyla biz kendi tercihlerimizi kendimiz yapıyoruz. Yani herkes kendine tanıtlayabildiği şeyi kabul ettirebilir. Eğer tanıtlamadan bir şeyleri kabul ediyorsak böyle bir şey yapıyor muyuz? İnancıya geliyor. Yani inançsız olamayız, görüşsüz olamayız. Ama yani evde, iş yerinde falan bu görüşler olmadan yapamayız. Tamam. Ama felsefede o görüşleri bir tarafa bırakmak zorundayız. Çünkü onlar tanıtlanmış değil. Ayrıca tanıtlamanın önüne o görüşleri getirmek o da son derece şey, gereksiz bir şey. Özellikle ideoloji geliyor, din geliyor. Yani bilginin önüne insanın değer verdiği şeyler başka ve bilgiyle denk gördüğü başka şeyler geliyor. Tamam. Yani bu da insanlık hali. Ama artık biliyoruz. Yani felsefede bunun bir anlamı yok. Çünkü yani tanıtlama yapmaya çalışıyoruz ve o konuda tamamen özgür olmamız gerekir. Yani o şimdi felsefede görüşlerden bütünüyle kurtulmak olanaklı mı? Bu bir ideal ve önemli olan buna yaklaşmak. Yani eğer kendimiz şeyse kafaca şeye yatkınsak, yani bilgi yönüne bilgiye güvenme eğilimimiz varsa, ki o da bir eğilim başlangıçta. Yani bazı karakterler var. Şimdi bu genel konuşuyoruz. Yani toplum insanlardan oluşuyor ve insanların karakterleri kimileri kuşkucu ve bunlar felsefeye geldikleri zaman da kuşkuyla geliyorlar. Kimileri daha az kuşkucu ve yani psikolojik durumların şeyi var felsefeye girmeden önce son derece belirleyici bir rolleri var. Yani kuşku zaten psikolojik bir şey, ruhsal bir şey, bilgisayar bir şey değil ya da bir, yani bu bir kişilik özelliği gibi bir şey. Bazen inanamıyoruz. Yani hepimizde bu şey var, özellik var. Ve o inançsızlığı yenmenin yolu tanıtlama. Tanıtlamaya güvenebilecek miyiz? Tanıtlamayı test edebilecek miyiz? Böyle bu sorular şey yapar, sonu gelmeyebilir bunların. Ama USA güvenmek felsefenin şey ilk koşulu ve eğer USA güvenemiyorsak o zaman felsefede pek iyi sonuç alamayacağız. Yani çünkü şeyi göreceğiz işte çeşitli önermeler var. Varlık yoklukla birdir. Mesela Heraklitus'un önermesi. Şimdi ona dönelim. Varlık ve yokluk birdir diyor ve bu nasıl anlaşılacak olan bir şey? Tabii. Şimdi Heraklitos'un esas yani felsefe tarihindeki önemi o. Varlık yokluk birdir. Bu birlik oluştur ve o kadar. Tabii diyalektik buralarda başladı. Şimdi bunlar evet diyalektik adını vermiyorlar. Ama o adı vermemesi diyalektik olmamış demek değil. Bir daha. Şimdi Herakleitos'ta bir çok
tüm mü?
Bütün. Evet.
Total mi
yani? Bir sözcüğü Herakleitos'ta çok vurgulanmıyor. Yani onun bir derken o Parmenides'in ya da Xenofanes'te olan bir
yok. Bir değil yani.
Yok. Yani o onun için oluş aslında esas Heraklitos için şöyle onun alıntılarına bakacağım da evet Heraklitos mesela Aristoteles şey Heraklitos gerçekten her şeyin aktığını söylüyor hiçbir şeyin var olmadığını ve yalnızca birin kaldığını söylüyor. Yalnızca bir. Ama bu bir aslında şey, karşıtların birliği ve şey değil, öyle yalın bir birlik değil. Şeyde olduğu gibi. Parmenides'te olduğu gibi yalın bir birlik değil. Şimdi bu şuna benziyor. Yani her şey akıyor, her şey değişiyor. Bir türü düşünelim. Hayvan türünü. Genel olarak canlı türünü düşünelim. Bu tür bireylerden ayrı bir şey. Değil mi? Yani tür dediğimiz şey evrensel. Bütün bireyleri altına alan ve bireylerden farklı bir kavram. Evet. Bireyler hepsi sonlu. Hepsi akış durumunda. Ortaya çıkıyorlar, bir süre var oluyorlar ve ondan sonra yitip gidiyorlar. Parmenides'in Heraklitos'un söylediği şey bu. Her şey akıyor. Yani bir türün altındaki bütün bireyler değişim içinde. Ama o değişimin olana o türün olmasına bağlı. Yani tür sürdükçe değişim ya da bireyler sürer ve oluş süreci gider. Ama bunlar çok da böyle bizim şu anda tartıştığımız gibi o terimlerde tartışılmıyor. Fakat o sonuç çıkması gerekir. Yani Heraklitos'ta arke nedir diye sorarsak yanıtı ne olabilir? Oluş olabilir. Her şey oluş durumundadır. Şimdi bu Heraklitos'un şeyi, temel önermesi. Yani herkes Heraklitos'u bilen bu önermeyle biliyor değil mi? Her şey akış durumundadır.
Ha? Her şey oluş.
Evet. Şimdi buraları çok sıkı sorgulayın. Yani hep birlikte sorguluyorum. Her şey akışı. Bu herkes söyle. Oradaki her şey genel olarak her şey demek değil. Saatlik olarak her şey. Her atom, her galaksi, her insan. Ve bunu nereden söyleyebilir? Yani bu bir genelleme ve bu genelleme şey değil. Öyle görgül olarak türetilmiş bir genelleme değil. Yani her şeyi görerek ondan çıkardığı bir şey değil. Görmeden, düşünceyle söylenmiş bir şey ve düşüncenin böyle bir genelleme hakkı var mı? Şimdi her şey akıyor demek, her şey değişiyor demek. Dediğim gibi hiçbir şey bir an bile değişmeden durmuyor demek.
Niye değişiyor dememişti akış her şey? Akış
aynı şey, o fazla şey önemli değil. Yani bazen ben bunlar çıkıyorum, metaforlar...
Ben onun içinden çıkamıyorum. Hani herkes şey nehir benzetmesini yapıyor da doğru mu o nehir benzetmesini?
O kendisi panta rey diyor. Panta her şey demek.
Tamam ama...
Rey akıyor nehir demek. Evet. Bir nehre ikinci kez giremezsin.
Diyor, evet.
Diyor. Çünkü o gireceğin yer hemen değişir.
O zaman tasarımsal olarak bir şey yapmış orada.
O tasarım. Tabii, nehir tasarım. Yani kavram değil. Ama söylediği şey kavram olarak oluş. Her şey oluş durumundadır. Yani şimdi eğer oluşa olanaksız diyor. Çelişki taşıdığı için ya tabii ki doksa diyor aslında. Yani oluşun bilinç durumu yani bu dünyada algıladığım değişimler, devrimler evet. Rüya alanı da değişim alanı. Şimdi henüz idealar yok ortada ama Platon'a geldiğimiz zaman şey yapacağız. İdeaları duysal olarak algılama söz konusu değil. Fiziksel nesneler değiller. Şimdi tür örneğine gelirsek, tür, evrensel, altında bireyleri kucaklayan bir evrensel. Yani insanlık bir tür. Ve bizler bireysel insanlık, insanlar olarak o türün bireyleriyiz. O türe aitiz. Ve düşünün 10 bin yıldır ya da 100 bin yıldır insanlar bireyler olarak doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar. Doğuyorlar, kuşaklar boyunca bu böyle gidiyor. Ve hiçbir birey dayanmıyor. Yani en fazla 100 yıl, 110 yıl, 120 yıl falan yaşıyor insan değil mi? Ama tür milyonlarca yıl sürebilir.
Şimdi
burada geçici o akış durumunda olanla akış durumunda olmayanı görebiliriz. Nasıl? Öyle o
yani varlık eşittir, eşittir varlık.
Şimdi
birey eşittir yokluk.
Ama birey yokluk eşitliğini kurarsak o biraz yetersiz olacak. Yani birey yokluk dersek o bak şimdi o konuyu herkes oraya girebilir. Yani o yüzden onu birlikte ele alalım. Bu şey yasak daha iyi olacak. Şimdi ne dedim? Birey tür varlık. Birey ise yokluk diyoruz. Bu yokluk dersek bu objektif olmayacak. Çünkü bizler birey olarak varız. Yani o zaman varlık diyeceğiz. Burada at var mı? Ve yokluk diyeceğiz. Yani bireyin özelliği bu. Bireyler
bireyin karşılığı oluş. Türde de oluş var mı? Ama yok.
Yani şimdi buradan ne yapacağız? Buraya oluş diyeceğiz. Şimdi şu an açık. Yani bu çünkü ya ustamız bize şeyi söyleyecek. Nasıl düşünmemiz gerektiğini söyleyecek. Bir bireyin yok olduğunu söylersek o zaman haksızlık yapmış olacağız. Yani ya da geçersiz bir şey söylemiş olacağız. Bireyler varlar ama bireyler aynı zamanda yokluktan Örneğin yokluktan gelmişler. Yani bütün bildiğimiz bireyler, şurada bakın çevrenize, gördüğünüz her şey bir zamanlar yoktu. Bunu şimdi felsefenin zorluğu burada yatıyor. O
bu uslanlama,
o yok.
Uslanlama değil.
Hangisi?
Bu birey eşittir varlık ve yokluk eşittir oraya olur. Bu niçin sağlam değil? Çünkü varlıktan yokluğa geçebilirsin ama yoktan varlık gibi bir şey çıkmaz.
Niye yokluk?
Ama yokluktan varlığa çıkamazsın.
Şimdi tam oradayız. Sen herhalde yani o izlemesen de aynı noktaya geldin. Onu konuşuyoruz. Bu bireylerin varlık ve yoklukla ilişkilerini konuşuyoruz şu anda. Ve bunu konuşacak olan bizim kendi usumuz, kendi logosumuz. Heraklitos'un düşündüğü şey bu ve onu bunu nasıl düşünmüş? Yani o şeyi söyleyenler var. Yokluktan varlık ortaya çıkmaz diyenler var. Ve bunların başında tabii ki Parmenides geliyor. Yani Parmenides şöyle diyordu. Varlık her zaman vardır. Varlık yaratılmış olamaz. Ortaya çıkmış olamaz. Ve varlık saltık olarak yalın olandır. En büyük soyutlamadır. Tamam. Ama bizim burada konuştuğumuz şey ya da oluşu, yani varlığı ve yokluğu yüklediğimiz şey varlık değil. Birey. Şimdi aradaki fark şu. Varlık olarak, varlık dediğimiz zaman, Parmenides'in varlığını düşündüğümüz zaman o evet bir evrensel tür gibi bir şey. Yani tür demiyor Parmenides. O yüzden biz de tür demeyelim. Ama şimdi elatikler şeyi reddetmiyorlardı. Kuşların uçtuğunu, timsahların yüzdüğünü, fillerin yürüdüğünü. Bunu reddetmiyorlar. Onlar da görüyorlar. Hayal görüyoruz demiyorlar. Görüyorlar ama buna görünür diyorlar. Ya da doksa, ya şey sanır diyorlar. Bilgi ama demiyorlar.
Belirli varlıkla, kavramsal, yani burada kavramsal varlıktan söz ediyoruz. Belirli varlıktan değil.
Evet, güzel. Yani Parmenides'in varlığı kavramsal varlık.
Evet.
Ve genel olarak varlık ve hiçbir belirlilik içermeyen bir varlık.
Saltık varlık.
Herakleitos'un ileri sürdüğü şey, her şey. Yani her şey akıştadır diyor. Her şey, her belirli varlık demek. Her atom, her galaksi, her var olan her şey. Ve her şey diyor. Panta, pan biliyorsunuz Yunanca pan demek, tüm demek. Yani panta her şey. Orada şimdi bunlar özdeksel ve tinsel ayrımını yapmıyorlar henüz. Dolayısıyla onları bir. Yani daha önce mesela Thales durumunda hatırlayın, tanrılar bile sudan oluşuyordu. Ki tanrıların fiziksel olması anlamına geliyor.
Descartes'e kadar böyleydi değil mi?
Hayır, o ayrım çıkıyor. Yani özdeksel ve tinsel ayrımı tabii ki şeyde var, daha sonra gelecek. Yani şimdi yani bu biraz aslında bu ön sokratiklerin ele aldıkları problemler felsefenin temel problemleri ve onları izlersek felsefenin bir yerde kendi kafamızdaki açılımının da nasıl olduğunu izliyor olacağız. Ona dikkat edelim. Yani şimdi görüşler dediğim gibi yani şu ya da bu görüşü savunabilir felsefeciler ya da bireyler. Biz onlarla ilgilenmeniz ve önemli olan o görüşlerin neler olduğunu ortaya çıkaralım. Sergileyebilmek. Parmenides böyle düşünüyor, Herakleitos böyle düşünüyor, şu böyle düşünüyor vesaire ve sonunda herkes kendi karar verecek ve felsefede hiçbir zaman şey yok. Dayatma ve tanıtlamasız bir bilgi diye bir şey geçerli değil. Ve tanıtlamanın ne olduğuna da zamanla şey yapacağız, ulaşacağız. Çünkü evet o şey.
Her şey akışta olmasa ne olacak?
Her şey dinginlikte olacak o zaman. Devrim olmayacak.
O olayında
Zenon.
Evet. Yani bir an onun da bütünlükte olduğu bir andı. O da bir gerçekti veya o da bir
evet. Evet. Her şeyin dinginlikte olması. Şimdi her şey şimdi bu felsefeciler bunlar şeyler yani egzantrik şeyler düşünmeye çalışmıyorlar. Düzgün düşünmeye çalışıyorlar. Herakleitos diyor ki her şey akıyor. Zenon ne diyor? Zenon da aynı şeyi söylüyor. Her şey akıyor. Yani oklar gidiyor, kuşlar uçuyor ve devim var. Yani görünürde var ama. Gerçekte yok diyor. Yani Zenon'un dingin olduğu bir moment. Sonsuz küçüklük zaman. Küçüklükte zaman ve onu zamanı sonsuz küçük diye bir noktaya getirirsek soyutlamayla tabii ki orada devrim yok deriz. Çünkü devrim hareket zaman isteyen bir şey. Evet. Ve ben zamanı moment yaptığım zaman şimdi yaptığım zaman evet şimdi şu kavramlara hakim olursak iyi olacak ve bunlar aslında bizim düşünce gücümüzü arttıracak olan şeyler. Yani moment dediğimiz zaman ya da nokta dediğimiz zaman burada nokta, fiziksel nokta, uzaydaki noktanın boyutunda olmaması gerekir. Yani fotoğrafı çektiğimiz pos fotoğraf makinesinin evet, o bir an. Sıfır an. Yani zaman yok orada.
O gerçek.
Ama o zamanın yokluğu gerçek. Zaman şu demek. Varken yok olmak. Yani onu moment zamanın bir noktası, bir kapısı herhangi bir şekilde varlık taşıyor olursa varlık hep var olmak olarak anladığımız için varlığı o zaman o an sonsuza yayılacak. Bir anın sonsuza yayılması yine dinginlik demek. Yani hiçbir şeyin devinmiyor olması ve değişimin her şeyin ortadan kalkması. Yani bunlar soyutlama. Şimdi an ya da moment ya da kıpı dediğimiz şey zamanda varken ortaya çıkar çıkmaz yok olmak demek. Şimdi dediğimiz şey bir moment, momentin sonsuz küçük olduğunu düşünürsek onun o sonsuz küçüklükte varlığından söz etmemiz olanaksız. Yine de var diyeceğiz çünkü şimdi ve zaman o momentin şimdiyken geleceği kendi içine alması hemen olur olmaz geleceği kendi içine alması ve kendisini geçmiş yapması. Yani aslında bir şimdi var, onun önünde gelecek bekliyor, arkasında geçmiş. Böyle bir masal, bu masal. Var olan yalnızca şimdi. Ve o şimdi her zaman geçmiş oluyor ve o şimdi her zaman gelecekle birleşiyor. Yani burada şey yapamayız, bir boyut, resimsel düşünceyle boyutlar çizip onlarla oynayamayız. Şimdi demek geleceği ve geçmişi kendi içinde birleştiren sonsuzluk demek.
Yani noktanın
içinde. Hayır, zaman bu. Bu uzaysal nokta o alakasız bir şey. Bu zamansal. Bu momentin sonsuzluğu, kıpının tamam, sonsuzluğu. Evet, evet. Öyle tanımlıyor. Zaman, evet. Moment İngilizce'de puan şey, kıpı demek. Yani bir an. An.
Moment.
Moment. Moment, fiziksel aynı şey yani.
Ama koordinatlarla fiziksel nokta olmak.
Koordinatların?
Koordinatların.
Orası orijin, köken. Koordinatların kestiği nokta 0 0 0. Ha? Moment nokta oradaki o koordinatlardaki her şeyin nokta. Yani bir tek boyutu düşünebiliriz. İkisi düşünelim. O noktalardan oluşuyor diye düşünebiliriz onu. Ama o noktaların hiçbir kalınlığı yok. Ya da uzunluğu yok daha doğrusu. Ve sonsuz noktadan söz edebiliriz. Yani noktanın boyutu yok. Önemli olan o. Geometriden hatırlayalım. Öküdes'in tanımlarında nokta parçası olmayandır diyor. Noktanın tanımını geometri kitabında öğelerde parçası olmayandır diye veriyor. Yani biz daha iyisini düşündük. Daha iyisi şey uzayın saltık olumsuzlanması ya da uzayın olumsuzlanması.
Nokta mı?
Noktanın kavramı o. Yani nokta uzayda olan bir kavram. Zaman noktasından söz ettiğim zaman o biraz eğretirim oluyor. Ama nokta, çizgi, yüzey bunlar uzayın, geometrinin kavramları. Geometride zaman yok, sadece uzay var. Ve şimdi... Uzayın o değillenmesi demek. Değillenme, olumsuzlanma, dışlama.
Uzayda yok demek mi yani?
Uzayın, uzayda olmak demek ama uzay değilken uzayı dışlamak demek. Noktanın kavramı bu.
Uzayı yok edecek kendi varlığı demek.
Evet. Yani o demek. O demek. Kendi varlığı uzayın olumsuzlanmasına bağlı. Çünkü eğer uzayı olumsuzlamıyorsa herhangi bir şekilde... Herhangi bir şekilde noktaya biz bir uzay yüklersek ona boyut yüklemiş oluruz. Noktanın boyutsuz olması gerekir.
Peki şimdi bu ok şeyine geri dönersek, örneğine geri dönersek, okun boyutu var mı yok?
Boku ok boyutu. Ok bir metre.
Ok boyutu, peki o ok bir anda.
Evet.
Şimdi de.
Evet.
Eğer dinginse.
Evet.
Şimdi de boyutluysa.
Bir dakika, bir anda şimdi de dinginse mi dingin mi?
Dingin.
Evet.
Yani
hayır.
Yani öyle değil mi ya?
Düşün. Bir an. Bak tanıtlama bu. Yani ussal düşünce bu. Eğer zaman momenti yani zaman kıpısı sıfıra yakın ama yine de sıfır değil olan bir değerse yani orada sıfır gibi düşünelim momenti, zaman momentini. Sıfır gibi bir zaman süresi içinde devrim olanaklı mı?
Yani salisenin milyarda biri
bile. Orada bile devrim olanaklı. Çünkü salisenin milyarda biri bir boyut olarak düşünülebilir. Bu sonsuz küçüklük denen şey. Sonsuz küçüklük ve sonsuz büyüklük. Bunlar şu an nicelik bölümünde incelediğimiz şeyler. Bunlar nicelik değil.
Değil.
Nicelik değil. Çünkü nicelik artabilen ya da eksilebilen olacak. Ve sonsuz küçüklük eğer nicelik olursa daha da küçüğü olabilecek. Ama sonsuz küçüklükte şey yok. Bu yani moment bakın işte şey burada yani Heraklitos'u anlamanın güçlüğü de ya da niteliği de buna yani burada bir karşılık var. Varlık ve yokluğun birliği var. Yani nokta zaman boyutunda mesela zamanın sonsuz küçük olması dediğimiz şey. Burada zaman öyle bir anlam kazanıyor ki bir taraftan var olduğunu ileri sürmek durumundayız. Bir taraftan da olmadığını. Çünkü hiç boyut olmayan bir zaman, hiç sürmeyen bir zaman olmayan bir şeydir.
Onun için zaten Zenon paradoksu değil mi? Yani
tabii.
Zamanı durdur diyor ama zamanı durdurduğu anda zaman zaman olmaktan çıkıyor.
Tabii. Yani ok, zamanı durdurduğumuz zaman ok devinmiyor. Çünkü zaman zaman olmaktan çıkıyor. Ama aynı zamanda da zaman var orada. Dolayısıyla devimin olanağı var. Yani devim o devim zamanın o diyalektiğine borçlu varlığını. Yani devim varlığını zamanın o çelişkili karakterine. Zamanın kendisi bir oluş. Şimdi Herakleitos burada bağlayalım. Herakleitos'a bir şey yükleniyor. Zaman ilk fiziksel varoluştur. Böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz?
O anlamda Ömer'in söylediğine dönersek zamanı durdurmak demek zaman boyutunu yok etmek demek.
Aynı zamanda da durdurmamak. Burada
yani
diyalektik
yok
diyalektiğin şeyi bu. Anlamı bu. Yani diyalektik tek yanlı düşünce değil diyoruz. Ve burada tasarıma gitmeyin. Çünkü tasarım sadece zamanın yokluğunu düşünebilir. Biz burada zamanın varlığını ve yokluğunu birlikte düşünme durumundayız. Heraklitos'un yaptığı şey de o. Şöyle diyor. Time is pure becoming. Daha da güzeli. Zaman ilk fiziksel... Evet. Time is the first corporeal existence. Şimdi bunu düşüneceğiz. Yani İngilizce çevirisi böyle. Zaman ilk cisimsel varoluştur. Bu Heraklitos'a yüklenen bir şey. Sextus Empiricus bunu aktarıyor. Yani şimdi aynı zamanda şu da var. Heraklitos için her şey akıştadır diyen düşünür için bu oluş kategorisinin, bu soyut bir kategori, fiziksel karşıtı ateş. Ve o yüzden Herakleitos, yani hani diyorduk element, arkeleri, su, hava, ateş falan, ateş Herakleitos'a ait. Ve Herakleitos'un ateşi seçmesini açıklamamız gerekiyor. Yani eğer şimdi Herakleitos ateşi arke olarak seçtiği ölçüde şeye ait, İonya okuluna ait, fizikçilerin arasına ait. Yani o şey oradan geliyor. Onu fizikçi, İonyalı düşünürler arasında saymalarının zemini o ateşin yani bu şeyi yapmak zorunda. Bir somut ilke ileri, arke ileri sürmek zorunda. Ama şimdi o konuda şeyler var, değişik aktarmalar var. Kimilerine göre hava, buhar falan, bütün şeyler de sürülüyor. Ama işte en iyi enteresanı şey, zamanı ileri sürüyor olması. Yani arke olarak bir bakmak. Zaman fiziksel bir şey. Zaman konusunda ne düşünebiliriz? Zaman duysal algının olanağı. Çünkü duysal olarak algılanması gereken bir şey, fiziksel bir şey, zamanda olmak zorunda. Ki ben onu duysal olarak algılayabilirim. Tabii ki uzayda olmak zorunda ama aynı zamanda zamanda olmak zorunda. Yani duyu algısı zamanda olanı algılar.
Duyu hareketi görür.
Evet.
Hareketin doğması için zaman.
Evet. Ve duyunun hareketi görmesi demek, duyunun çelişkili olanı görmesi demek. Duyu doksa alanına ait. Çünkü duyu aslında gerçek varlığı görmüyor. Oluştaki varlığı görüyor. Oluşu algılıyor, duysal algı ve o yüzden duysal algı varlığı bilemez. Görüngüyü bilir. Zamanda olanı bilir. Zamanda olan, sonlu olan ve değişen.
Varlık zamanda
değil. Varlık her zaman. Yani eğer zaman her zamansa onun zamanda olmadığını söylemek daha doğru. Çünkü zamandan etkilenmiyor. Yani ortaya çıkmıyor. Zamanda olmak demek sonlu olmak demek. Ortaya çıkmak ve gitip gitmek. Tür.
Hani tür dedin, birey dedin. Şimdi buna geldik.
Tamam. Tür zamanda değil. Şimdi insan türü sonlu bir tür. Yani insan homo sapiens, evet. Homo sapiens.
Sonsuz olan neydi? İnsan türü.
Sonsuz olan, burada göreli bir ilişki var. Yani tür evrensel sürerken, çünkü homo sapiens'in sonsuz olduğunu söyleyemeyiz. Ortaya çıkan bir varlık.
Tür deyince evrensel olan kim?
Homo sapiens.
Yok.
Tür.
Oluştaki kim? Homo sapiens.
Evet.
Varlık olan kim?
Oluşta bireysel homo sapiens.
Bireysel homo sapiens.
Varlık olan türsel homo sapiens. Yani evet. Süren, bireylerin yok, ölüp gitmesine rağmen süren şey, o da relatif. Yani genel, o da ancak dünyayla, dünya üzerinde ortaya çıkabilir. Dünyanın fiziksel koşulları biterse ve başka bir yere gidemezse homo sapiens yok olacak. Yani homo sapiens şu an güneş sistemi diyelim ki 10 milyarlık bir yaşam süresi, varoluş süresi var ve o bittiği zaman insanlık ne yapacak? Ya başka yerlere gitmeyi başaracak ya da yok olacak. Evet. Yani ama şimdi insanlığın dinozorlardan farkı var. Evet. Ve yine o da Herakleitos'ta. Bu logos denen şey. Bunlar şimdi Herakleitos'un şeyi çok dolu. Yani ve bütün bunlar böyle antik bilgiler olarak tartıştığımız şeyler değil. Bugün hala insanı ciddi olarak ilgilendiren sorunlar olarak tartıştığımız şeyler. Evet.
Evet.
Yok. Yani gördüğümüz şeyler de var ve gördüğümüz şeylerin olmadıklarını söylemiyoruz. Yani görüngü olmayan bir şey değil. Görüngü var olan ama aynı zamanda da yoklukla ilgili olan. Yani yokluğu kapsayan. Ve zor olan şey şuydu. Var olan şeyler, bunlar yokluğu nasıl kapsıyorlar? Yani şu elindeki kitap, ben, kendim, bizler, hepimiz kendimiz. Yokluğu nasıl kapsıyoruz? Varız. Yokluktan gelmekle kapsıyoruz. Yani bir zamanlar yoktuk. Şimdi ve tabii onu biliyoruz. Ama o henüz yok olmadıysa hatta geçmişte yok olduğumuzu ve yokluktan geldiğimizi düşünebiliyoruz. Yani buradaki geçmiş sözcüğünü zaman olarak şimdinin içinde moment olarak kapsandığını düşünün. Çünkü geçmiş diye bir şey yok aslında. Yani geçmiş her zaman şimdinin içinde olan bir şey. Zor mu? Yani tabii ki geçmiş böyle hani dün sanki arkada hayır, her zaman şimdi var ve dün şimdinin içinde. Bunlar kurgu düşünme yolları ve düşünün, dün yaşadık dünü ve bütün geçmişimizi yaşadık. O geçmiş artık şey değil, yani olmayan bir şey değil, oldu. Bir zaman bir varlık taşıdı. Hiç olmamaktan farklı bir şey bu. Bir zamanlar vardı.
Peki, ve o şimdi
yani yarattı dersek sanki biraz şey oluyor, geçmiş şimdi yaratması biraz
hayır,
ama diyebiliriz de. Tabii. Şimdi dolaysız değil. Evet. Ex nihilo nihil fit, yokluktan bunun o Parmenides'in şey, yokluktan yokluk gelir diyor Parmenides.
Yok, yani Herakleitos gibi yokluktan varlık gelmiyor.
Herakleitos, evet, onu kabul etmiyor. Yani Herakleitos o ikisinin birliğini ileri sürüyor ve o birlik, yani bu muazzam bir düşünce. Sadece varlık ve yokluk birdir demekle kalmıyor. O birliğin oluş olduğunu da söylüyor. Çünkü oluş dediğimiz zaman olma, bu varlıktan ayrı bir şey. Oluşma, yani oluşma, olma ilkin yokluktan varlığa geçme anlamına geliyor. Ve bu o elatiklerin ilkesinin çürütülmesi. Oluş demek, yokluktan varlığa geçiş demek. Bu şey demek değil, yani büyücülük demek değil, bu özdeğin yaratılması demek değil ya da özdeğin sakınımını çiğneyen bir şey değil. Yani çünkü burada yokluktan varlığa geçişle bunların düşündükleri şey, Hegel'de de var aynı şey, Herakleitos'ta da var ve Hegel, Herakleitos'tan ona hiçbir şey eklemediğini söylüyor kendi mantığında. Burada yokluk denen şeyi ya da varlık denen şeyi sadece kendileri olarak almamız gerekiyor. Yani şey değil. Ve belirli bir yokluk ya da belirli bir varlık değil. Genel olarak varlık ve genel olarak yokluk. Soyut anlamda. Yani yokluk varlığa geçer, varlık da yokluğa geçer. Bu
ancak kutsal bağlamda ve
evet,
mantıksal olarak mümkün olan bir şey. Fiziksel olarak değil.
Fiziksel değil ki bunlar. Yani varlık ve yokluk dediğimiz... Evet, bunlar kavram.
Yarattığın anda olmuş oluyor zaten. Düşündüğümüz anda gerçekleştirmiş oluyor.
Evet.
Her şey dediği için
diyor. Evet, her şey diyor. Ve buradaki zorluk şeyde yatıyor. Varlık ve yokluk kavramlarını o aralıkları içinde düşünmede yatıyor. Tasarıma gittiği zaman kafamız oradan kurtuluş olanakları değil. Yani varlığı şey diye düşünmemek lazım. Bir işte cisim ya da herhangi bir şey olarak öyle düşünmemek lazım. Varlık bir, burada bir kavram ve ona da düşünmemiz lazım. Yani sadece varlık, olmak, bir şey oluyorsa, yani varlık kazanıyorsa, şimdi buradaki bir şey belirli bir şey. Onun varlık durumuna gelmesi, onun yokluk durumundan başlamasıyla olan bir şey. Yani bu kitap yoktu. Kitap, kitap. Bu varlık değil ya da yokluk değil ama kitap yoktan varlığa geldi. Yani kitap olmayan bir şeyden, tahtaydı bu daha önce. Odun, bir ağaçtı. Ormandaki bir ağaçtı.
O bir dönüşüm.
Dönüşüm.
Ama dönüşüm
aslında. Evet, ve o dönüşüm de oluş demek. Dönüşümün kendisi de oluş demek. Yani ağaç nereden geldi? Ağaç oksijenden ve sudan ve güneş ışığından oluştu. Ağaç da yoktu.
Peki ateş de nasıl birleşti?
Ateş o oluş sürecinin bir şeyi, özeti. Ateş sürekli devrim, sürekli değişim, sürekli... Tabii ki bu simgesel bir şey. Yani ya da tasarımsal bir şey. Yani ateş şu tutarlı. Yani Herakleitos bir taraftan her şey akıştadır deyip de öte taraftan her şeyin özü sudur deseydi o suyun katılığı, dinginliği şeye uymazdı. Onun genel düşüncesine uymaz. Ama ateş uyuyor. Çünkü ateş sürekli yok ediş. Sürekli. Zaman da öyle. Yani zaman... Mesela... Efendim?
Ateşi simgesel bir anlamda
seçiyor. Tabii. Ama fiziksel. Yani biz onun simgesel olduğunu söylüyoruz. Herakleitos fiziksel olarak seçiyor. Yani onun için ateş şeyle bir. Eğer ateşi ileri sürdüyse onun anlamı ateşin oluşla bir olarak düşünüyor olması. Oluşun kendisi olarak. Yani böylece bütün bir evren bir ateş gibi düşünülmesi gereken bir şey onun durumunda ve öyle düşünüyor. Yani her şey oluş durumunda ve şimdi burada kavramın önemi burada yatıyor. Yani biz dikkat ediyorsanız problem şeyde doğuyor hep. Arı kavram yerine tasarım getirmeye başladığımız zaman. O zaman bunları anlamak mümkün değil ve doğal olarak yanlış görünecekler. Yani çünkü şimdi varlıktan yokluğa geçiş ya da yokluktan varlığa geçiş. Bundan söz ederken bir felsefeci karşıdaki insan onunla belirli varlığı anlıyorsa o zaman saçma gelecek. Yani olmayan şey kitap yokluktan varlığa nasıl gelir falan. Burada felsefecinin söylediği şey kitabın şeyi değil, sözü, özdeksel yanı falan değil. Yani kitap olarak yoktu. Ben insan olarak belli bir zamana kadar yoktum ve doğdum. Doğmak demek yokluktan varlığa geçmek demek. Ve bu kategorileri yani şimdi bu soyut kategoriler ve yalın kategoriler ama var olan her şeye evrende var olan hem özdeksel hem tinsel her şeye o varlık kategorisini yapıştırıyoruz. Yani o soyut kategori sadece varlık olan kategori, o en soyut kategori bütün var olan her şeyin bir yüklemi oluyor. Yani onun en soyut hemen genel her şey üzerine yayılan bir kategori ve aynı zamanda da olabilecek en soyut kategori. Ve ama varlık bu. Yani varlık şimdi varlık bu
varlığı sadece özdeksel olarak almıyoruz.
Hiçbir şekilde özdeksel olarak almayacağız. Varlık, varlık. Ve varlık bu elastiklerde gördük. Sürekli var olan
demek. O zaman yokluğu da özdeğin yok olması anlamında alıyoruz.
Elbette. Yani özdek burada işte. Gözümüzün önünde, duyularımızın önünde. Ve bu sadece duyularımız bize şey söylüyor. Yani bu dünya değişim dünyası. Şimdi var. Bu yanabilir, yok olabilir vesaire. Ve Herakleitos bunu genel olarak düşünüyor. Evet. Yokluk dediğimiz anda onun varlığını kabul etmiş oluyoruz.
O da varlık. Yokluğun varlığı.
Evet. Düşünüyoruz ama. Yokluk var. Evet.
Ama varlıktan yokluk. Yokluk güçlük.
Evet. Kapsı işte diyalektik bu. Yani evet.
Ara mı veriyorsun?
Ara verelim. Bir saat oldu galiba. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz şeye, hedefe. Sen 6 ay Efe, kitapları elini sürmemişsin, öyle görünüyor. Ama dikkat edeceğiz. Çoğumuşsun.